inanılmaz. Rabbin sevincini hepinizin yüzlerinde görebiliyorum. Buradan kürsüde olmanın böyle bir avantajı var, biliyor musunuz? Yani buradan her birinizin yüzlerini, gözlerinizdeki kutsal ruhun ateşini görebiliyorum. Ve bu inanılmaz teşvik edici bir şey. Ve bugün sizin aranızda olmak çok büyük ayrıcalık benim için. Çok ayrıcalıklı hissediyorum. Çok heyecanlıyım da bilmiyorum dışarıdan belli oluyor mu. Ama çünkü Rabbin sözünü paylaşma ayrıcalığı her zaman beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda korkuyorum da. Titriyorum da. Yani o yüzden daha çok dua ediyorum. Diyorum ki Rab, yani bu söz senin. Ben kimim ki bunu nasıl paylaşabilirim? Onun için daha çok dua ediyorum. Rab lütfen sen benim ağzımdan konuş falan. Bugün öyle olsun diye dua ediyorum. Rab birbirimizi hayatında kendi sözlerini kullansın, bizi teşvik etsin, güçlendirsin diye dua ediyorum. Aslında film seyretmeyi sevenler var mı burada? Kimler seviyor film seyretmeyi? O herkes seviyor. Biz toplum olarak zaten filmleri çok severiz. Dizileri, yerli dizileri falan da. Bir sorun var. Mesela bir sürü eski filmler var. İşte Türk filmlerini ele alalım mesela. Aslında ya Hollywood'da da var. İki sevgili var mesela. Birbirlerini seviyorlar. Biri zengin, biri fakir. Böyle bir sürü dramatik hikaye. Filmin sonunda bunlar kavuşuyorlar ve evleniyorlar. Film böyle bitiyor. Mutlu son. Hiç düşündünüz mü? Sonra ne oldu acaba? Yani film bitti. Evlendiler. Tamam sonra. Biz bunları görmüyoruz. Sonra ne oldu? Bunlar evlendiler. Evde kavga ettiler mi acaba? Acaba boşandılar mı? Mesela dövdüler mi birbirlerini? Ne oldu? Filmin sonunda o the end yazıyor ya son. Ondan sonra ne oldu? Ben çok merak ediyorum. Mesela yani Birinci Dünya Savaşı ile ilgili, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çok acı filmler seyrettik. Hakikaten çok acı şeyler yaşandı. Ama onlardan sonra ne olduğunu işleyen çok az. Mesela Vietnam Savaşı'ndan sonra. Mesela savaşın ne kadar korkunç olduğu ama askerler. Mesela Amerikalı askerler ülkelerine döndükten sonra nasıl travmatik olaylar yaşadılar? Neler oldu onların hayatında? Çok çok az bilgilendirildik bu konuda. Çünkü sonrası genelde çok işlenmez. Hikayenin sonrası. Rambo filmi mesela. İzleyen var mı? Eski benim dönemimde ve benden büyük olanların hayatında meşhur filmdir. Sylvester Stallone'un Rambo filmi. Tek kişilik ordu. Eline silahı alır böyle yüzlerce kişiyle savaşır. İşte savaşı kazanır. Peki sonra? Evet ne oldu bu adam? Emekli maaşını bankada maaş kuyruğu. Düşünün yani Rambo Garanti Bankası gibi bir bankada. Boks yaptı. Peki sonra ne oldu? Evet. Aslında Sylvester Stallone'la ilgili güzel bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Son iki yıldır Sylvester Stallone İsa Mesih'i müjdeliyor. Yani iman ettiğini söylüyor. Yürekleri Rab bilir ama öyle güzel bir şey aslında. Ama hikayelerin sonu sonradan, o son yazandan sonrası çok önemli. Neden? Bugün biz Elçilerin İşleri kitabına bakacağız. Ama İsa Mesih 3 yıl yeryüzünde kaldı. Bir sürü mucizeler yaptı. İnanılmaz işler yaptı. Öğrenciler yetiştirdi, ölüleri diriltti, hastalar ve bir müjde verdi dünyaya. Dedi ki, bakın ben öleceğim, gömüleceğim sizin günahlarınız için, üçüncü gün dirileceğim, göğe yükseleceğim ve siz benim tanıklarım olarak yaşayacaksınız. Benden daha büyük işler yapacaksınız. Bütün dünyaya müjdeyi duyuracaksınız. Film böyleydi. Matta, Markos, Luka, Yuhanna bunları anlattı. İsa buradayken ne oldu? Ne oldu sonunda? İsa dediği gibi öldü. Çarmıha gerildi, öldü, gömüldü. Sonra üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi. Hikaye, ana hikaye burada bitti gibi. Ama sonra ne oldu? İşte Elçilerin İşleri kitabı bize bunu anlatır. Her şey İsa'nın söylediği gibi oldu mu? İsa diyordu ki benim aracılığımla mucizeler yapacaksınız. Oldu mu gerçekten? Yoksa olmadı mı? İsa diyordu ki müjdeyi dünyanın her yerine duyuracaksınız. Nasıl bunu sağlamasını, denemesini nasıl öğrenebiliriz? Sonrasına bakarız. Dediği bakalım oldu mu, olmadı mı? Dedi ki İsa, dünya sizden nefret edecek. Sonra öldü. Çünkü beni de sevmediler dedi. Sonra öldü, göğe yükseldi dirilip. Dediği oldu mu? Nasıl bilebiliriz? İşte Elçilerin İşleri kitabı bu anlamda bizim için çok değerlidir. İsa Mesih'in söylediği olacağını söylediği şeylerin başlangıcı Elçilerin İşlerinde kitabında başlar ve bugüne kadar gelir. Ve bugün biz Elçilerin İşleri kitabına bu önemle bakarak 8. bölümden bir olayla ilgili konuşacağız. Elçilerin İşleri İsa'nın göğe yükselişinden bugüne bir köprü niteliğindedir. Çünkü eğer o elçilerin işlerindeki şeyler olmasaydı biz bugün ne İsa'dan haberdardık, ne dirilişten haberdardık, ne kurtuluştan haberdardık. O zaman ne anlıyoruz? Babanın planı İsa Mesih aracılığıyla bizi aklayıp elçilerin işlerinde yazdığı gibi bu müjdeyi bugün bize kadar ulaştırmaktı. Ve bu nasıl oldu? Asıl bu film nasıl başladı? Yani bize nasıl geldi bu? İşte o filmin ilk bölümü, o dizinin ilk bölümü Elçilerin İşleri'dir. Yeni filmin, yeni dizinin, bize ulaşan müjdenin ilk serisi Elçilerin İşleri kitabıdır. Bu yüzden çok önemlidir. Elçilerin İşleri kitabı İsa Mesih'in ölümünün boşuna olmadığını bize gösterir. Alelade bir olay olmadığını bize gösterir. Şimdi 8. bölümden siz Elçilerin İşlerinden çalışıyorsunuz. Ben biraz bu kilisedeki vaazları da internetten takip ediyorum. İnternet çok faydalı bir şey. Yani gerçekten çok çok faydalı. Yani hemen bizim bugün 25'ten 40'a kadar bakacağız ama hemen bizim bakacağımız olaydan önceki ayetleri de göz gezdirmekte fayda görüyorum. Ne oldu? Yani neyin bağlamında bu olaylar oldu? Hemen 8. bölüm 9. ayetten başlayarak bir olay anlatıyor bize. Okuyalım. 9'dan itibaren okuyorum. Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler. Büyük güç dedikleri Tanrı'nın gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldu. Kimdi Filipus? Filipus'tan bahsediyor. Aslında göreceğiz ki 6. bölümde elçiler dullarla ilgili, yani Peter abi anlattı bunu, dullarla ilgili işleri bölüşmek için diyakonlar seçtiler. Hatta geçmiş vaazlarınızda Stefanos'un öldürüldüğünü biliyoruz, müjde uğruna ilk iman şehididir. Stefanos seçilmiş bir diyakondu, öldürüldü. Filipus da aynı toplantıda seçilen bir başka diyakondu. Neydi Filipus'un işi? Dulları gözetmek, kilisenin para işleriyle sorumlu olmak. Ama burada ne anlatıyor? Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili duyuruyu yapan kim burada? Filipus. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkın döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı oraya gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua etti. Arada atlayarak okuyalım bir ayet. Diyor ki elçi, ya da devam edelim. Petrus'la Yuhanna onların üzerine elini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhu verdiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsındır. Şimdi Filipus'un ilgilendiği, onun aracılığıyla müjdeyi duymuş bir adam görüyoruz burada. Simon büyücülükten geliyor ve kutsal kitap diyor ki hep Filipus'un yanında dolaştı ondan sonra. Yani nasıl İsa'nın öğrencileri İsa'nın yanında dolaştı? Simon da Filipus'un yanında dolaştı. Sonra elçiler de gelince dedi ki ya size para vereyim, alın şunu 3 kuruş cebinize koyun. Bana da şu yetkiden verin, ben de yapayım. Ne dediler? Petrus paran da yok olsun sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanlarını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et, Rab'be yalvar. Yüreğindeki düşünce belki de bağışlanır. Senin kim dolu kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için de Rab'be yakarın, Yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin. Bugün konuşacağımız olayın bağlamında bu oldu. Hemen öncesinde. Hemen öncesinde ne görüyoruz? Sahte bir iman görüyoruz. Yani imanlıymış gibi görüyor bu adam. İman ediyor, büyücülüğünden tövbe ediyor vesaire. Filipus'un yanında duruyor. Hiç ayrılmıyor onun yanından. Çok güzel, harika bir şey. Ama sonra Tanrı'nın armağanlarını parayla alabileceğini düşünüyor. Ve ondan sonra elçiler, Filipus bunu görmüyor. Önemli bir ayrıntı. Ama elçiler bakınca diyorlar ki senin yüreğin doğru değildir ey adam. Yani sahte, yanlış yürek üzerine iman, bina edilmiş bir iman görüyoruz. Ve elçiler aracılığıyla bu ortaya çıkıyor. Filipus için zor bir şey olsa gerek bu. Ben ilk onu düşündüm. Yani kendimi Filipus'un yerine koydum. Biri var, büyücülükten tövbe etti. Onun hayatında değişiklik görüyorum. Devamlı benim yanımda duruyor. Bir öğrenci gibi ona yardım etmeye çalışıyorum. Belki arıyor beni, dua ediyorum. Öğretmeye çalışıyorum bildiklerimi. Ve birlikte zaman geçiriyorum. Biriyle birlikte zaman geçirirseniz ona bağlanıyorsunuz aslında. Ve daha sonra onun yüreğinin yanlış olduğunu görüyorum. Bence Filipus'un yüreği çok kırılmıştı. Çok teşvik kırıcı bir şey bu. Emek harcadığınız birinin imanının sahte olduğunu görmek çok teşvik kırıcı. Ve bugün ülkemizde de bu çok olmuş ve daha çok olacak bir durumdur. Dünyada da olmuştur. Neden önemli? Hemen ondan öncesinde ne oldu? Stefanos'un öldürüldüğünü biliyoruz. Filipus'u hayal edin. Birlikte seçildiği, belki de arkadaşı olan Stefanos öldürüldü. Kutsal Kitap diyor ki hemen arkasından büyük bir baskı başladı. Büyük bir baskı. Kimdi? Paulus Saul imanları kırıp geçirmeye başladı. Herkes acı çekiyor ve sen bir diyakon olarak müjdeyi paylaşıyorsun. İnsanlar iman ediyor ve bir öğrencin oluyor senin yanında. Simon büyücülükten gelen, üstüne üstlük o da sahte imanlı çıkıyor. Muhtemelen ben olsam teşbihim kırılmış bir şekilde bir süre dinlenmeyi tercih ederdim. Nefes alıp düşüneyim, dua edeyim, tazeleneyim. Yürek krizi bir şey çünkü. Teşvik krizi bir şey. Ama ya bunlar zor şeyler. 2007'de mesela Malatya'da ölen 3 kardeşimiz, onlar öldüğünde bizim yüreğimiz çok kırıldı. Çok kırıldı. Yani cesaretimiz kırıldı. Arkadaşlarımızdı, dostlarımızdı onlar. Ve birçok kardeş bir süre biz nefes almak istedik. Bir durmak istedik, dikkatli olmak istedik. Zor bir şey bu. Okumak daha kolay ama yaşamak daha zor. Ve üstüne üstlük de Tanrı bir şekilde sizi Samiriye'ye göndermiş. Samiriye'de ne? Biliyoruz ki yani Yahudiler tarafından pek kabul edilmeyen Meles şehridir Samiriye. Yani ne? Tanrı diğer uluslarla evlenmeyeceksiniz dedi ya eski ahit döneminde İsrail halkına. İşte evlenenlerin çocukları, torunları Samiriye'de yaşıyor. Başka halklardan olan çocuklar. Dolayısıyla İsrail halkı Samiriyelileri aşağılık görüyordu. Yani küçük görüyordu kendisinden. Biz safkan Tanrı'nın halkıyız. Onlar Tanrı'nın sözüne uymamış falan filan diye. Ve orada siz müjdeyi yayıyorsunuz. Ve Tanrı mucizeler yapıyor sizin aracılığınızla bu zorlukların içinde. Şimdi bizim bölümümüze gelelim. Bizi ilgilendiren kısma. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk güneye doğru Yeruşalem'den Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git. Şimdi Samiriye'deyiz. Müjdeyi paylaşıyoruz. Bir sürü iman edenler var. Teşvik kırıcı şeyler de var ama harika şeyler de var. Birdenbire Rab diyor ki bırak orayı. Yani bu şey gibi. Bir balıkçı, şimdi balıkçı balık tutuyor. Balık tutmayı bilen var mı, seven? Kimse yok mu? O arkada var balıkçılar, hamdolsun. Şimdi istavritten ele alalım. O balık iğnesinin böyle sekizli, onlu iğneleri vardır. Onu takarsınız, çapari. Onu atarsınız. Düşünün şimdi, Filipus oltayı atıyor. Sekiz iğne var, sekizi de dolu geliyor. Kova gittikçe doluyor. Balık tutarken yani, Tanrı'nın harika işleri olurken, birdenbire Rab ona diyor ki çekil, çık oradan, çöle git. Ben gitmek istemezdim. Kendimi biliyorum. Derdim ki ya Rab görmüyor musun? Bak burada yani onlarca yüzlerce kişi iman ediyor şu anda. Önemli bir iş var burada. Nasıl gideyim diye. Önemli iki gözlem noktası var bu. Filipus teşbihi kırık olmasına rağmen Tanrı'dan bir çağrı alıyor. Tanrı biz sadece ruhsal olarak sevinçle dolu zamanlarımızda bize konuşmaz. Ama Tanrı teşbihimiz kırıkken dahi bize konuşur. Çünkü onun amacı krallıkta, kendi krallığında bizleri kullanmak. İkinci gözlem noktamız burada bence önemli. Rab diyor ki git. Nereye? Nasıl gideceğim? Niye gideceğim? Ne olacak orada? Biz ya toplum olarak biraz garantici bir toplumuz. Yani tamam gideceğim ama nereden gideyim? Nasıl gideyim? Kaç para alayım yanıma? Bir de ne yapacağım orada? Ne kadar süreliğine gideceğim? Mesela bir yıl mı, üç yıl mı? Ne zaman geri döneceğim? Filipus git. Samiriye'de çok balık var evet ama git. Hiçbir mantığı yok insan gözüyle bakılınca değil mi? Git. Neden? Git. Sonra? Sonrası yok. Git. Tanrı'nın İbrahim'e yaptığı çağrıya benziyor bu biraz değil mi? Evini yurdunu bırak. Sana göstereceğim yere git. Ne yapacağım orada? Nasıl yaşayacağım? Yok öyle değil. Git. Bir adım at. Zor bir şey değil mi? İmanla adım atmak aslında o kadar kolay bir şey değildir. Bizim rahatlık alanımızdan çıkmamızı gerektirir bazen. Garanticiliğimizden, sigortalarımızdan çıkmamızı gerektirir. O kadar kolay bir şey değildir. Ama hamdolsun Rab Filipus'un yüreğine öyle itaatkar bir yürek verdi. Ben dua ediyorum Rab bana da aynısını versin. Rab bir gün bana böyle bir çağrı yaptığın zaman beni hazırla ki evet diyebileyim diye. Çünkü ben yeterli değilim benim yüreğim. Kendimi biliyorum. Belki siz onu yapabilirsiniz. Siz imanla hemen adım atabilirsiniz. Ama ben henüz öğreniyorum. 27. ayette diyor ki Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yerişalim'e tapınmaya gelmiş. Şimdi Filipus'u düşünün. Çöle doğru gidiyor. Gidiyor. Yoluna da bir tane adam çıkıyor. Etiyopyalı hadım. Şimdi Etiyopya, bugünkü Etiyopya bölgesi var ya, o zamanlarda öyle değil. Yani Güney Afrika'nın çok büyük bir bölümüne o zaman Etiyopya diyorlar. Yani aslında Tanrı'nın Filipus'u çağırdığı yer, yani söyleyeceği yer, orada bir 500 kilometre falan var git dediği yer. Giderken de Etiyopyalı bir tane, işte kraliçenin, bu arada bu ayette bahsedilen Etiyopya kraliçesi Kandaki kelimesi ismi değildir kraliçenin. O bir lakap gibi, yani firavun gibi, kral gibi. Kandaki Etiyopya'da kraliçelere, aslında kral oluyor Etiyopya'da ama genellikle yetki kralın annesinde oluyor. Hani bazı toplumlarda bu hala vardır yani. Hani erkeği yöneten anneler vardır ya, yani dominant. O zaman öyle. Kral da var ama genellikle yetki annede ve ona da Kandaki diyorlar. Ve onun hazinelerinden sorumlu bir adam. Yani bu adam büyük adam kısaca. Yani hazine müsteşarı diyelim. Ne diyebiliriz? Başka neyle kıyaslayabiliriz onu? Paradan sorumlu adam yani. Bütün para ondan geçiyor. Mesela benim eski çalıştığım reklam şirketinde en büyük saygıyı bizim muhasebeci alırdı. Çünkü paradan sorumluydu o yani. Maaşları o ödüyordu. Evet. Dolayısıyla yani şirketin en büyüğü oydu. Sonra patronlar gelirdi yani. Bir nevi. Bu da öyle. Hazineden sorumlu bir kişiydi. Efendim? Veznedar olsun. Evet. Şimdi Filipus gidiyor Tanrı'nın söylediği yere, her şeyi bırakmış. Karşısına da bu veznedar çıkmış. Muhtemelen çekil önümden, ben Tanrı'nın söylediği yere doğru gidiyorum diye hiçbir şey fark etmeden gidiyor. Ama şimdi bir de bu Etiyopyalı hadımı da düşünelim. Bu adam Etiyopya'dan geliyor. Orada minimum 1000 kilometre var Etiyopya ve Yeruşalim tapınak arasında. Minimum. Yani bu 1500 de olabilir falan. Türkiye'nin bir ucundan bir ucumu 1200 kilometre. Hayal edin. Bu adam muhtemelen en az bu kadar yol tepip Yeruşalim'e tapınmaya geldi. Şimdi uçak yok o dönemde. Arabalar yok. Benzin yok. Ya bugünkü gibi Pegasus'tan çok indirimli biletler alamıyoruz o zaman. Düşünün, bu adamın oraya gelmesi ne kadar sürdü? Arabası olduğunu biliyoruz. Tabii bu araba, yani insanların çektiği ya da belki atın, eşeğin çektiği bir araba. Uzun zaman almış olmalı bu adam tapınağa gelmesi. Tapınakta tapınmış, geri gidiyor. Diyor ki 28'de, geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Şimdi Filipus Tanrı'nın çağrısına doğru itaat etti, gidiyor. Düşünün, bir araba gördü, işte geçti yanından. Tanrı dedi ki çabuk arabaya yetiş. Şimdi Filipus'un arabası olduğu yazmıyor burada, bilmiyoruz. Muhtemelen koşarak arabaya yetişti, nefes nefese, kala kala. Sonra arabanın yanında dururken arabadan bir ses geldi. Neydi bu ses? Hadım, çünkü o dönemlerde adet, yasayı sesli olarak okumaktı. Sessiz olarak böyle okunmazdı yasa. Onu aldığın zaman sesli olarak okurdun. Adam da sesli olarak okuyordu. Şimdi arabanın dışından duyuyor. Filipus, içeride biri Yeşaya'yı okuyor. Şimdi kim olabilir bu hadım? Yeşaya'nın kitabını okuyor. Birçok teolog, birçok ilahiyatçı bu adamın aslında bir İsrailli olduğunu anlatır. Etiyopya'ya bir şekilde kalmış, orada hizmet eden diye. Bu mümkündür. Çünkü yani başka nasıl olabilir de tapınağa gelebilir? İsrail dışında bir halk eski ahit döneminde nasıl olur da Yeruşalim'e tapınmaya gelebilir? Çünkü Tanrı İsrail'in tanrısıydı. Öyle mi? Diğer halkları Tanrı önemsiyor muydu acaba? Bu Etiyopyalı adam İsrailli değil de bir başkası olabilir miydi acaba? Ne dersiniz? Bence olabilirdi. Mümkündü. Bugün şöyle bir inanış vardır. Bizim eski ahitte gördüğümüz Tanrı sadece İsrail'i bereketleyen Tanrı'dır. Gerçekten öyle mi acaba? Mesela Rahav. Rahav'ı ne yapacağız o zaman? Rahav başka bir halktandı. Tanrı'ya iman etti. Değil mi? Ve Tanrı onu bereketledi. Değil mi? Krallar bölümündeki Naaman'ı ne yapacağız mesela? Başka bir halktan. Ama Tanrı onu bereketledi. Mesela Yunus'un gitmek istemediği Ninova halkı. Hatırlıyor musunuz? Yusuf Yunus'u çağırdı. Ne dedi? Ninova halkına git. Tövbe etmelerini buyur. Ninova halkı İsrailler değil. Asurlular. Ama Tanrı onları tövbeye çağırdı. Yunus gitti. Ne oldu? Ninovalılar tövbe ettiler. Çok ilginç. Bu benim çok ilgimi çeker. Yani nasıl oldu da bu halk? O da uzun başka bir hikaye. Ama Ninovalılar tövbe ettiler. Ve Rab'be yakardılar. Demek ki eski ahitte tanıdığımız Tanrı sadece İsrail'in tanrısı değil. Bütün yaratılışın tanrısıdır. Ama İsrail aracılığıyla bütün dünyayı bereketlemek ister. Bütün halkları bereketlemek ister. Ama sadece İsrail'i değil, bütün. Mesela Rut'u ne yapacağız? Moavlı Rut. Hatırlıyor musunuz? Kaynanasına geldi. Ne dedi? Senin halkın benim halkım, senin tanrın benim tanrım olacak dedi. Moavlıydı Rut. Ve Tanrı onu kendi lütfuna kabul etti. Tanrı bugün nasıl diğer ulusları, bizleri kendi egemenliğine çağırıyor, bizler için heyecan duyuyor. O zaman da Tanrı hiç değişmedi. İbrahim'i çağırırken de Tanrı lütufkardı. Herkese karşı. Musa'ya yasayı verirken de lütufkardı. Sevgi doluydu. Herkese karşı. O zaman diyebiliriz ki bu Etiyopyalı adam diğer halklardan orijinal, has ve has bir Etiyopyalı olabilir. Çok mümkün. Ve elinde Yeşaya'nın tomarı vardı. O zaman da böyle kutsal kitap yoktu biliyorsunuz. Hatta matbaa da yoktu. Kitaplar da böyle yoktu. Hatta insanların elinde kutsal yazılar da yoktu. Olmazdı. Tomarlar vardı böyle. Onları elde etmek çok çok zor bir şeydi. Çünkü İsrailli yazmanlara özel olarak yazdırmak zorundaydınız. Çok pahalı bir şeydi. Neden? Çünkü İsrail halkının metin saklama konusunda inanılmaz titiz bir çalışma yöntemleri vardır. Nedir bu? Mesela yasayı bile elden ele kopyalarken 4 ya da 5 grup insan onun başında durur. 1. Kelimeleri sayan grup. Kopyalandıktan sonra kaç kelime var, orijinal ile tutuyor mu onu sayar. Harfleri sayan bir grup vardır. Tek tek harfleri sayar, buradaki harf sayıları buradaki tutuyor mu diye. Metinleri okuyan bir grup vardır. Bir de ilahiyatçı anlamlarında, çünkü biliyorsunuz eski İbranice'de sesli harf yoktu. Sesli harfler noktalarla belirtiliyordu. Mesela bir sessiz harf konuyordu. Üstüne bir nokta olunca A oluyordu. Altına iki nokta koyunca E oluyordu. Bir de bunları kontrol eden, yani 5 kişilik uzmanlar grubu her metin çoğaldığında kontrol ediliyordu. Ve çok pahalı bir şeydi. Şimdi düşünün, Etiyopyalı hadımın elinde yaşayanın metni olduğuna göre iki soru. Bu adam ne kadar zengindi ki böyle bir metni edinebildi? İkinci soru, Tanrı'ya ne kadar bağlıydı ki böyle bir metni bu kadar, ne yani bedelini ödeyerek aldı? Çok önemli değil mi? Çok önemli. Bunu okuyordu. Bütün bunlara dışarıdan bakınca Tanrı'nın ilahi bir randevu hazırladığını görüyoruz aslında. Ne var? Etiyopyalı hadım var. Orada tapınaktan dönüyor. Tapınmış. Belki başka halklardan. Bence öyle. Yeruşalim'e gelmiş. Bin küsür kilometre. Tanrı'ya tapınmış. Ne büyük yürek. Ne harika o dönemde. Ve geri dönüyor. Ve tam o sırada Filipus ruhun çağrısıyla arabaya yetişiyor. Ve içeriden Yeşaya sözlerini, ruh Filipus'a git dedi, arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi. Hadımın peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica. Burada önemli bir uygulama noktamız daha var bence. Yani nasıl bunu uygulayabilir? Kardeşler, özellikle Orta Doğu toplumunda bizler babalarımızın yanında çok konuşmamak üzere, değil mi? Büyüklerin yanında pek küçükler konuşmaz, değil mi? Dolayısıyla bizim konuşacak şeylerimiz o kadar birikti ki, çünkü yani ayıptık çok konuşmak. Bugün müjdeyi paylaşırken anlatmayı çok seviyoruz, çok güzel, harika bir şey. Ama bu metinden görebiliriz ki doğru sorular sorabilmek de çok önemli. Filipus basit bir şey yaptı. Dedi ki, acaba okuduklarını anlıyor musun? Çok basit bir soru. Ama doğru bir soru birçok kapının anahtarını açabilir. Değil mi? Durup anlatmak yerine Filipus, aa bak sen onu okuyorsun ama bak haberin olsun orada ne yazıyor, ben sana anlatayım demek yerine, okuduğunu anlıyor musun? Ne okuyorsun? Bugün ne okuyorsun? İsa'nın filmini seyrettin mi? Tutku filmini seyrettin mi kardeş? Ne anlıyorsun bu filmden? Senin yüreğine nasıl dokundu? Hiç İsa'yla ilgili duydun mu? Evet işte çarmıhta görmüş falan. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Doğru bir soru bazen birçok kapıyı açabilir bize. Ve Filipus bunu böyle yaptı. Hadımın cevabı çok harika. Her şeyin Tanrı'nın ayarladığını görüyoruz. Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'u arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Tabii Filipus böyle bir adamın arabasına yanaşıp o soruyu sormak da bir cesaret işi yani. Düşünsene bir belediye başkanı gidiyor Türkiye'de siyah arabasıyla. Kırmızı plakası var, yazıyor orada 0012 falan. O kırmızı plakalardaki numaralar hepsi bir mevki şeyi, bir bakanlık biliyorsunuz. Arkasından yetişiyorsunuz mesela, ışıklarda durmuş araba, cam açık. Camı vuruyorsunuz. Abi ne okuyorsun? Okuduğunu anlıyor musun? Yani değil mi, adamı hemen orada paketleyip götürürler ya. Sen kimsin kardeş sen? Hemen kelepçeyi takıp, değil mi? Ama Filipus Tanrı'nın ruhunu dinleyen bir adam. Tanrı'nın ruhunu dinlemek çok önemli kardeşler. Tanrı'nın ruhundan duymak çok önemlidir. Bugün çok yaygındır. Tanrı bugün insanlara konuşmaz. Sadece kutsal kitabı vermiştir diye. O zaman ben düşünüyorum ya, o zaman eski yani bu öğrencilerin elinde Tanrı vardı. Benim elimde de bir kutsal kitap var. Böyle mi acaba? Yoksa Tanrı konuşur mu? Tanrı diri midir? Ana göre konuşur. Filipus'a konuştu. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi yoksa bir başkasından mı diye sor. Burada bir uygulama noktası daha var bence. O günkü o hadım Filipus için hazırlanmış biriydi. Tanrı'nın hazırladığı. Ben bir gün sabah saat 9-9.30 gibi kilisenin kapısını açtım ve dua ettim. Yani erken gittiğimde kiliseye dua ediyorum. Rab bugün kimi göndereceksin bize? Müjdeyi duymamış, senin kurtuluşunu duymamış. Kimi göndereceksin diye. Akşam saat 7-7.30 gibi kapıyı kilitleyip dışarı çıkarken o gün genç bir çocuk geldi. Ben dedi işte şuradan geliyorum dedi. Benim dedi bir sürü sorum var, konuşmak istiyorum. Ben tabii kapattım, kilitlemiştim kapıyı, geri açtım. Gel dedim kardeş, konuşalım. Oturduk, konuştuk saatlerce, paylaştık. Şimdi bugün aradan yıllar geçti. Bu kardeş değerli bir hizmette, Rab'be sadık şekilde kilisesinde hizmet ediyor. Diğer gençlere teşvik oluyor. O gün Rab bunu hazırlamıştı. Ve Tanrı Filipus için bu Etiyopyalı hadımı hazırlamıştı. Ben çok seviyorum sabah uyandığımda, Rab bugün benim için kimi hazırladın, kimle paylaşmamı istersin diye dua etme. Çünkü Tanrı ilahi randevular yapmayı, yani gökten hazırlanmış randevular yapmayı çok sever. Burada da böyle başka bir nokta. Şimdi Yeşaya kitabını okurken hadım bunları anlamıyordu, doğal. Bence önemli bir nokta var burada. Şimdi İsa Mesih'i biz nasıl biliyoruz? İsa Mesih %100 Tanrı'dır, %100 insandır. Değil mi? İki doğada onda mevcuttur. Aslında kutsal yazılar da böyledir, biliyor musunuz? Kutsal yazılar %100 insan yazmıştır kutsal yazıları. Ama aynı zamanda %100 Tanrı yazmıştır. Kutsal yazılar %100 insan ürünü, %100 Tanrı esinidir. Ne demek? Yeşaya. Bu yazıları yazarken, Yeşaya 53. bölüm, ben ona ilk müjde diyorum. Yani bazıları der ki ilk müjde kitabı Matta. Ben diyorum ki yok, ilk müjde kitabı Yeşaya 53. bölümdür. Oradan başlar. Çünkü ya eski ahitte İsa'yı en net görebildiğim yerlerden bir tanesi o. Her şeyi anlatmış Yeşaya. Yeşaya bunları anlatırken acaba ne gördü? Televizyona baktı, ha evet bir İsa var, çarmıh taşıyor, o zaman ben yazayım. Yani terk edilecek, işte acılar adamıydı. Öldüğünde zengin. Böyle bir televizyonda seyretmedi Yeşaya. Yeşaya bir şey fark etti ve yazdı. Ama Tanrı ona yazdırırken bugün bizim onu okuyacağımızı bilerek bize konuşmak istedi. Yani Yeşaya yazarken o yazıyı Etiyopyalı hadıma yazmadı. Ama Tanrı Yeşaya'ya o yazıyı esinlerken Etiyopyalı hadıma esinledi. Ve bugün bize esinledi. Çok önemli bir şey. Bu yüzden kutsal yazılarda biz aynı ayetten bir sürü anlamlar her okuduğumuzda hayatımıza dokunur. Bu yüzden kutsal yazılar diridir. Çünkü hem %100 insan yazmıştır hem %100 Tanrı yazmıştır. İşte Yeşaya hadıma bu şekilde dokundu. Peki Filipus ne yaptı? 1. Petrus'ta güzel bir ayet var, çok seviyorum bunu. Diyor ki Mesih'i Rab olarak yüreğinizde kutsayın. 1 Petrus 3.15 İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yani kutsal kitap çok okumak çok güzel bir şey. Evet yani ama Hindistanlı bir vaiz var. Çok beğeniyorum onu. Bir gün dedi ki ben bütün kutsal kitabı çok okumaya uğraşmıyorum. Ama bir bölüm seçiyorum, onu iyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü biz anlarsak bize soranlara yanıt verebiliriz, değil mi? Kutsal kitabı bilmek önemlidir kardeşler. Kutsal kitabı, Tanrı'nın sözünü anlamak önemlidir. Çünkü anlayınca biz anlatabiliriz gerçekten. İki profesörün kendi aralarında bir konuşmasını anlatan bir anekdot var. Şey diyorlar. Bir profesör soruyor öbürüne, diyor ki sen bu konuyu anladın mı, biliyor musun, anladın mı? O diyor ki tabii ya, ben bunun dersini bile veriyorum diyor. O diyor ki ben de diyor dersini veriyorum. Sen anladın mı? Onu soruyorum. Ne demek bu? gerçekten içerledin mi onu? Sindirdin mi? Yüreğin emin mi onu? Dolayısıyla içimizdeki umudun sebebini soran herkese, her Etiyopyalı hadıma cevap vermeye hazır bulunmalıyız. Değil mi? Neydi o hikaye? İki kişi yağmur için dua etmiş ama bir kişi çıkarken şemsiyesini almış. Şimdi hangisi duaya inanmış? Değil mi? Şimdi bunu kendi hayatlarımıza nasıl uygulayabiliriz? Biz bize Rab kişiler gönder diyoruz. O zaman ne yapacağız? Şemsiyemizi de hazır tutacağız. Kişilere uygun yanıtlar vermeye hazır olacağız kutsal kitaptan. Önemli bir uygulama noktası değil mi? Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi, yolda giderken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi, vaftiz olmama ne engel var. Bizim kilisemizde vaftiz dersleri var. Yani insanlar iman ediyorlar. Evet biz İsa'yı kabul ettik diyorlar. Ve biz daha sonra onlarla vaftiz dersi yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Gerçekten doğru adama mı iman ettin? Mesela bazen kişiler geliyor diyor ki ben de İsa'ya iman ediyorum. O da bir peygamber diyor. Yani Musa gibi, İbrahim gibi falan. Diyorum ki senin iman ettiğin İsa Tanrı'nın oğlu olan İsa mı? Diyor ki yok. O zaman anlıyorum ki onun iman ettiğim dediği şey başka, benim iman ettiğim şey başka. Bunu ortaya çıkarmak için biz dersler yapıyoruz. Gerçekten doğru anladın mı? İsa Mesih senin günahların için öldü mü? İnanıyor musun? Akladı mı İsa Mesih seni? Kurtuldun mu? Özgür müsün? Mesela vaftiz ederken havuzun başında soruyoruz. Diyoruz ki bugün ölürsen nereye gideceksin? Önemli bir soru. Ama bazen bu örnekte gördüğümüz gibi bunları yapacak zamanımız olmayabilir. Bu bir kural değil. Kilisenin içinde devamlı gördüğümüz kişilerle, komşularımızla bunları uzun zaman çalışmak çok güzel. Ama bazen buna zaman olmayabilir. Olabilir ki bir Etiyopyalı hadım geçiyor olabilir o gün kilisemize. Mesela Etiyopya'dan gelmiş, İngiltere'ye uçacak, aktarmalı uçağı var. Bir günlüğüne İstanbul'da kalmış, kilisemizi ziyaret etmiş mesela. Vaazı dinlemiş mesela, çok beğenmiş. Demiş ki ben de bu İsa Mesih'e iman ediyorum. Ben de ona tapınmak istiyorum. Ben Yeşaya 53'ü okuyordum, anlamıyordum. Şimdi anladım. Ne yapacağız o zaman? Onunla uzun uzun vaftiz dersleri yapamayız. Yarın uçuşu var. Gidecek. Ne yapacağız? Güzel bir örnek bence bu. Önemli bir uygulama noktası. Sudan çıktıkları zaman Rab'in ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Bu da garip. Yani vaftiz yaptık hemen, sudan çıktın adam yok. ya da sudan çıktı dur ben bir kurulanayım dedi, arkasına baktı kimse yok. Nerede ya, beni kandırdı bu adam. Demek ben kazıklandım, bu beni kandırdı. Ne dedi? Sevinç için. Demek ki bu adam bir önceki büyücü Simon gibi değildi, değil mi? Bu adamın yüreğinde doğru bir temel üzerinde iman vardı. Ve sevinç içinde yola devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Yani kendini kaybetti, belki oraya gitti. Tam olarak nasıl oldu bilmiyoruz. Ya bir zaman makinem olsaydı o döneme gidip seyretmek isterdim. İnanmadığımdan değil. Yani ne mutlu görmeden imana dedi. Hamdolsun. Ama bazı olayları da görmek isterdim. Nasıl oldu acaba? Yani bu Etiyopyalı hadıma mesela gidip abi ne hissediyorsun vaftiz oldun diye sormak isterdim. Ama bir gün Tanrı'nın krallığında o Etiyopyalı hadımla da tanışacağımızı hatırlıyorum. Onu göreceğiz orada. Bu kitapta Tanrı'nın lütfuna erişmiş kişileri bir gün göreceğiz kardeşler. Tanrı'nın krallığında. Peki ne almalıyız bundan? Ne anlamalıyız bugünkü hikayeden? Ne kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Eminim her birinizin aklında şimdi birer resim var. Her birinize, yüreğinize bir şeyler dokundu bu hikayeden. Bana da dokundu. Hatırlayacağım şeylerden bir tanesi mesela, Kutsal Ruh'u dinlemek çok önemli. Ve Kutsal Ruh her zaman bizim işimize gelen şeyleri söylemeyebilir. Bazen bizi rahatlık alanımızdan çıkartmaya yönlendirebilir Kutsal Ruh. O an yapmaktan hoşnut olmayacağımız bir şey söylemeye yönlendirebilir. Ve bunu söylediğinde de bütün her şeyi açıklamaya da bilir. Filipus ilk çağrıyı aldığında ne hadımı duydu, ne Yeşaya'dan haberi vardı. Tanrı git dedi, gitti. Gidince Tanrı ona dedi ki arabaya yetiş. Önemli bir uygulama noktası. Uzun zamandır Tanrı'dan bir yönlendiriş hissetmediğim zamanlarda fark ettim ki Tanrı'nın bir önceki söylediği şeye itaat etmemişim. Yani onun git dediği yere gitmemişim ki. Hani gitseydim orada bir şey daha söyleyecekti bana. Böyle yap diyecekti. Ama ben gitmedim. Tanrı'nın söylediğine gün be gün uymak önemlidir kardeşler. Geç itaat, itaat değildir. Geciktirilmiş itaat. Yarım itaat, itaat değildir. Kutsal Ruh bizim itaatimizi, güvenimizi hak eder. Ona güvenebiliriz. John'un söylediği gibi biz ona yaklaşabiliriz, biz ona güvenebiliriz. Biz İsa Mesih'e yaklaşabiliriz. Çünkü biz aklandık ve Tanrı bizi sever ve ona... Ve ikinci önemli nokta benim için şu, bu işin göklerin krallığındaki iş olduğunu unutmayalım. Bu işin patronu biz değiliz. Bu işin başında İsa Mesih var. Yetki ondan gelir. Sevinç ondan gelir. Ayarlayan, hazırlayan yürekleri odur. Biz onun krallığında, onun istediği gibi hizmet etmeye çalışırız. Önemli bir diğer nokta şuydu benim için. Çünkü başıma pek çok defa geldi. Sizlerin de başına belki geldi, belki gelecek. Yetiştirdiğiniz, emek verdiğiniz, hizmet ettiğiniz kardeşlerin imanı, bir gün gerçek olmayan bir iman çıkarsa üzülmeyin. Sizin suçunuz değil. Kutsal kitapta biz Matta sonuncu bölümden iyi biliyoruz. Öğrenci yetiştirmek bizim görevimiz değil mi? Ama bu öğrenci bir gün Rab'den uzaklaşırsa, imanı sahte çıkarsa üzülmeyin. Devam edin. Peki son. Bu hikayenin en sonunda ne oldu bitiriyoruz. Bugün Etiyopya'nın yani öyle anlatılıyor ki 2007'deki raporlara göre söylüyorum. 32 milyon Etiyopya'da Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nin üyesidir. 25 milyonun üzerinde Müslüman vardır. Sadece yani aynı zamanda %20 Protestan nüfusu vardır. Etiyopya'da büyük bir Mesih'i takip. Bu adam ne oldu? Etiyopya'ya gitti, vaftiz oldu, ne oldu? Bilmiyoruz. Ama bugün bu filmin sonunda ne oldu? Bunu Etiyopya'da Tanrı'nın görkemi gözüküyor. O zaman soruyorum kardeşim, bugün senin hayatında da bir Etiyopyalı hadım var mı tanıdığın etrafında? Varsa o zaman dua edelim. O hadımlar için, o Etiyopyalı, o kişiler için başka halklardan. Hadım derken herkes hadım değil beni öyle. Ama etrafınızda bu adam gibi olanlar var. Ve Rab bizim aracılığımızla onlar. Ya Rab teşekkür ediyoruz sana bu sözün için ve Ya Rab o Etiyopyalı hadımı kurtardığın için. Bugün bizim etrafımızda kurtulmamış pek çok insan vardır Ya Rab. Duam odur ki bizlerin aracılığıyla dokun, bizlerin aracılığıyla onlara konuş Ya Rab. Onları vaftiz edelim, onların hayatındaki değişiklikleri gözlemleyebilelim diye dua ediyorum. Ve sen göksel krallığında bizi de kullanıyorsun. Bütün zayıflıklarımızla, eksikliklerimizle. Ya Rab teşekkür ediyoruz. Lütfun öyle büyük ki Ya Rab. Sana şükrediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Rab sizi bereketlesin kardeşlerim.